Türkiye'nin homeopatlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün karşımızda homeopat Suna Barın var. Hoş geldiniz Suna.
Hoş bulduk.
Homeopati ile ilgili şöyle bir yanlış anlama var. Homeopati zannediyor ki sadece birkaç büyük şehrimizde var. Başka hiçbir yerde Türkiye'de homeopat yok. Zaten benim bu programı yapmaktaki amaçlarımdan biri bunun böyle olmadığını da göstermek idi. Suna Hanım Kocaeli'nde yaşıyor ve homeopati evet. konusunda ihtiyaç duyanlara buradan yardım ediyor. Suna Hanım, sizi homeopati olmaya iten nedenleri sorarak ben başlamak istiyorum.
En başta ilgimi çekti. Kendi hastalıklarımın pek çoğuna normal klasik tıpta çare bulamıyordum. Ve bunu mutlaka bir çaresinin olduğunu da düşünüyordum. En büyük neden bu oldu. Enerji tedavisiyle başladım. Oraya gittiğimde homeopatlarla tanıştım o tedavilerde. Homeopatiye ilgim arttı ve araştırdım. Bu arada fitoterapiyle de ilgileniyordum ama fitoterapinin yan etkilerinden endişelerim vardı ve oluyordu da. Kendi üzerimde de yakınlarıma uyguladığımda da. Ama homeopatinin yan etkisiz olduğunu öğrendiğimde çok ilgimi çekti. Ve bu benim cesaretimi arttırdı. Doktor olmadığım halde bunu yapabileceğimi düşündüm ve başladım. Gerçekten de önce kendi hastalıklarımı tedaviyle başladım bu işe. Ve çok başarılı oldu uzun yıllar. Geçmeyen hastalıklarım, hiçbir şekilde tedavi olmayan hastalıklarım 2 yıl içerisinde büyük bir çoğunluğu geçti diyebilirim.
Homeopati Derneği ile nasıl tanıştınız?
Homeopati Derneği ile tanışmak telefonla oldu. Derneği aradım. Arkadaşlardan, homeopat arkadaşlardan derneğin numarasını almıştım. Derneği aradım. Bu konuyla ilgili bir altyapım olmadım. Yani doktor ya da eczacı olmadığımı söyledim. Ona rağmen öyle bir eğitimin verilebileceğini, kullanabileceğimi söylediler ve gittim. İlk derste homeopat arkadaşları gördüm. Dernekteki derste gördüm. Gündür Hanım'ı ve diğer katılanları.
Peki şu anda size gelen, sizden homeopati konusunda yardım isteyenler arasında en büyük kesim hangi şikayetlerle geliyor? Hangi yaş grubundan geliyor?
Ben çocuklara olan ilgimden dolayı çocuklarla daha fazla ve yakın ilgileniyorum. Gönüllü olarak ilgileniyorum. Onun dışında tabii bir alanda başarı kaydedince oradan üst üste gelen fazla oluyor. Bu ara biraz cilt hastalıkları üzerine, sedef hastalığında var. Bağırsak hastalıklarında var. Yani biri şifa bulunca bir diğeri geliyor. Ve çocuklar var, hiperaktif çocuklar var.
Peki Homeopati Derneği'nin verdiği eğitimin dışında başka kurslar, seminerler katıldınız mı acaba?
Homeopati Derneği'nin dışında da özel aldığım homeopati dersleri oldu, evet. Dernek dışında eğitimimi tamamladıktan ve mezun olduktan sonra dışarıdan dersler almaya devam ettim.
Bunlar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?
Doktor Muhammed Bey'den aldım. İstanbul'da aldım yine o eğitimi de. 1 yıl kadar da onun derslerine devam ettim. Ondan da aldığım bilgilerle derneğinkine katkıları çok oldu. Tabii altyapı dernekti. Derneğinki daha sistemli bir eğitimdi. Ama orada da pratiğe yönelik farklı bilgiler edindim. İkisini karıştırarak uygulamaya devam ettim ve hala uyguluyorum.
Türkiye'de düzenlenen homeopati kongrelerine katılabiliyor musunuz?
Katılmaya çalışıyorum. İlk katıldığım kongre beni çok etkilemişti. Gelen uzman kişilerin deneyimleri, diğer doktorların yurt dışından gelen deneyimler. Aldığımız derslerin dışında biraz daha farklı gelmişti. Katılım da çok fazla olduğu için çok heyecanlıydı, çok heyecan vericiydi. İzmir'den de giden eczacı arkadaşlar vardı, bir kişi onlarla gidip gelmiştim kongreye. Beni çok etkilemişti. Orada öğrendiğim bilgiler de tabii diğer öğrendiklerime katkı sağlamıştı.
Şimdi sizin bugüne kadar programımıza katılan homeopatlardan şöyle bir ayrıcalığınız daha var. Daha önce katılan homeopatlarımızın hepsi doktor kökenli homeopattı. Bir tek Yasemin Hanım doktor kökenli değildi. Fakat o da homeopat eğitimini Avustralya'da tamamlamıştı. Homeopati eğitimini Türkiye'de tamamlayan ve doktor olmayan ve programımıza katılan ilk homeopattınız. Bu vesileyle ben sizin durumunuzdaki homeopatların Türkiye'deki durumunu yasal çerçevede biraz sizinle konuşmak istiyorum.
Tamam.
Ülkemizde 2002 yılından beri homeopati ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler resmi gazetede yayınlanıyor. Hem dünyada hem Türkiye'de homeopati kesinlikle yasal bir tedavi metodu. Ve bu eğitimi alarak homeopat olan kişiler de bu tedaviyi yasal olarak vermeye yetkili kişiler. Dünyanın birçok ülkesinde. Fakat içinde Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerde ilaçla tedavi etme yetkisi sadece doktorlara verilmiş durumda.
Evet.
Diğer taraftan homeopatinin şöyle bir farkı var. Homeopatik ilaçlar tıpkı eczanelerde reçetesi satılan ilaçlar kategorisindeler. yurt dışında, İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de birçok eczanede homeopatik ilaçları herhangi bir eczaneye girip bir reçete beyan etmeden alabilirsiniz. Homeopati kullandığı ilaçlar, reçetesiz ilaçlar olduğu için bir grup hükümet, bir grup devlet, doktor olmayan homeopatların eğitimini de sayarak bunlara hasta tedavi etme yetkisi verirken, içinde Türkiye'nin de olduğu bazı devletler doktor olmayı zorunlu tutuyorlar. Diğer taraftan ülkemizde homeopati ile ilgili bütün yasalar henüz yayınlanmadı ve yasalar bütün boşlukları doldurmadılar. Yani hayatın bütün gerçekleri henüz yasalara tanımlanmış değil. Üstelik çıkmış bazı yasalar da Tabipler Odası'nın itirazıyla iptal edilmiş durumda. Dolayısıyla şu anda yasal süreç homeopati açısından Türkiye'de bütün noktaları aydınlatmış değil. Bu çerçevede homeopatlar arasında doktor olmayanlar da mecburen bazı şeylerde doktorlar gibi davranamıyorlar. Çünkü bu tarif edilmiş değil. Yani hani klinik açamıyorlar vesaire vesaire.
Evet, maalesef öyle bir engel var doktor olmayanlarda. Doktorlarda bile daha pek çok engel var. Ama doktor olmayanlarda daha fazla tabii bu durum. Bunu da şöyle anlayışla karşılıyorum. Çünkü homeopati Türkiye'de çok yeni, bilinmiyor. Yani bu durumla ilgili hükümet birimlerince de bu konu hakkında bilgi eksikliği olduğu için ilaç tedavisi gibi düşündüklerini zannediyorum ve hastaları korumak adına, koruma altına almak adına böyle bir şey engellemeye çalışıyorlar. Ama zaman içerisinde yayıldıkça, duyuldukça, öğrenildikçe inanıyorum bunların yan etkisi olmadığını, ileriki yıllarda belki bu çok erken bunları konuşmak, 5-10 yıl içerisinde doktor olmayanlara da böyle bir açıklık getirileceğini düşünüyorum. Ben çünkü kendim bu durumu anlatırken de hastalara, yabancı birini anlatırken zorlanıyorum. Yani yakınlarımda bunu deneyenler fayda gördükçe tabii güvenleri artıyor ama ilk gelen biri ve endişeleri çok fazla oluyor. Ya yan etkisi olursa, bana bir zarar verirse gibi, o zaman onları anlatmak biraz zor oluyor. Bu yasaları düzenleyenler de aynı şekilde. Yani kendileri birebir tedavi görecekler ki bunun yan etkisinin olmadığını, zararsız olduğunu, eğitim almış başka kişilerin de yapabileceğini kabul edecekler. Bu da biraz zaman isteyecek sanıyorum. Şu anda bazı zorluklar var bir klinik açma açısından özellikle. Ya da herhangi bir klinikte çalıştırmak için de herhalde doktor olmayanı öncelik tanınmayacaktır şu anda. Öyle düşünüyorum. Ama büyük bir engel. Ben kendim bundan çok şifa bulmuş bir insanım. Pek çok insanın da şifa bulduğunu düşünüyorum. Yapılabiliyorsa niçin engellensin? Önüne engel konsun. Bir sınava tabi tutsunlar devlet tarafından. Demiyorum. Ya birkaç hasta tedavisiyle olabilir bir üniversitede. Ya da başka bir yöntemle kişilerin bu konuda ehliyetli olabileceğini kabul edip tekrar devlet tarafından da bir belge verip ya da homeopati derneğinin belgelerini onaylayıp yaptırmalarının önünün açılması inşallah en büyük dileğim.
Bu konuyu programımızda daha önce iki kere konuştuk. Bir keresinde Yasemin Hanım'la konuştuk ve Avustralya'daki durumu anlattırdık ona. Avustralya'da hükümet zaten homeopat olan herkesi kayıt altına alıyor, test ediyor, yeterliliğini gördüğü zaman yetki veriyor. Onlar bu şekilde halletmişler. Bir de hem sizin hem benim öğretmenim olan, homeopatiyi bize öğreten Doktor Gündür Başar'la yaptığımız röportaj var. O da tıpkı modern tıbbın sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, nasıl mesela işte hemşireler var, aile hekimleri var, doktorlar var, doktorlardan sonra uzman doktorlar var, uzman doktorlar arasında işte doçentlik var, profesörlük var. Nasıl ki hastanın hastalığının şiddetine ve iyileştirme zorluğuna bağlı olarak o kişiyi göndereceğimiz doktorun da seviyesi değişiyorsa, aynı şey homeopati için de geçerli aslında. Evet. Homeopatide de bir derecelendirme olabilir ve belli hastalıkları, belli basitlikteki hastalıkları doktor olmayan homeopatların tedavi etmesine izin verebilirler. Ve daha ciddi hastalıkları doktor olan homeopatların tedavi etmesini zorunlu tutabilirler. Ki mesela bunu şimdiden kısmi olarak yaptılar. Şu anki yönetmelikler kanser hastalarının sadece kemoterapi yan etkileri için homeopatik tedavi almalarına izin veriyor. Homeopatiyle tedavi edilmesine izin vermiyor. Aynı şekilde diş hekimleri için ağız ve diş sağlığı için homeopatik kullanımı izni var. Ama diğer konularda yok. Yani bunu aslında kısmen derecelendirmiş durumdalar. Sizin ve benim durumumda olanlar ve Gündür Hanım gibi düşünenler bu kapsamın, bu derecelendirmenin biraz daha tabana yayılması, biraz daha genişlemesi, yetkilerin daha bir ayrıştırılmasını savunuyoruz. Böylelikle hem daha fazla homeopat, daha fazla hastaya ulaşabilecek. Hastalar homeopatiye daha kolay ulaşabilecekler.
Evet.
Hem de çok hafif hastalıklar için çok bilgili, çok tecrübeli doktorların ve homeopatların vakti körlenmemiş olacak. Onlar daha zor hastalarla, daha zor hastalıklarla mücadele edecekler.
Evet, evet, mutlaka. Hatta akut hastalıklarda çocuk yetiştiren annelerin bu konuda bölgesel eğitimlerle kendilerinin evde kullanılabilir hale getirilmesi çok daha güzel olur. Yani üç kısa eğitimlerle, siz bunu çok daha iyi biliyorsunuz, eğitimlerini veriyorsunuz. Kısa eğitimlerle anneler çocuklarını akut hastalıkları, antibiyotik ve diğer ilaçları kullanmadan evde tedavi edebilirler. Bunun da yaygınlaşması inşallah zaman içerisinde gerçekleşir.
Sizin hiç böyle tecrübeniz oldu mu? Yani kendi çevrenizde bir ilk yardım eğitimi, tertipleme girişimi yaptınız mı? Ya da işte böyle ben bir toplayayım, etrafımdaki anneleri bilgilendireyim. Hiç değilse çocukları ateşlendiğinde öyle hemen panik yapmasınlar falan gibi girişimleriniz oldu mu?
Şöyle, yani çok yakında birkaç kişi o şekilde yardım ettiğim oldu ama ben kendim öyle bir eğitim verme yetkisine sahip değilim. Yani öyle bir eğitim veremem şu anda. Ama tabii verebilecek kişiler olursa, gelirlerse neden olmasın? Ben talep olacağını düşünüyorum. Yani o konuda buradan elimden geleni yaparım. O eğitimi verdirebilecek yer ve kişi sayısı için. Siz gelebilir misiniz? Ben sorayım size o eğitimleri vermeye dernek adına.
Şimdi şöyle, peki madem siz bana sordunuz, cevap vereyim. Biliyorsunuz bu programın çekimlerini Vitamin Giller diye bir başka web sitesiyle ortak yapıyoruz ve orada yayınlıyoruz.
Evet.
Türkiye'nin homeopatlarını tanıtmaya başlamadan önce 16 saat süren bir homeopati eğitimini internette yükledik. Yani isteyen herkes 16 saat süren homeopatinin teorisini ve 23 ayrı homeopatik ilacın evde ilk yardımda nasıl kullanılacağını öğrenmek için bu programlarımızı internetten ücretsiz olarak dinleyebilir. Herhangi bir şifre girmeden, bir yere abone olmadan, isterse telefonundan, isterse bilgisayarından, isterse dosyaları bilgisayarına indirip ya da telefonuna indirip daha sonra internet bağlantısı olmadan rahatlıkla dinleyebilir. Ve bu şekilde basit ev kazalarına karşı homeopatiyi nasıl kullanabileceğini öğrenebilir. Dolayısıyla tabii, aslında gelmeme gerek yok. Sadece ya oturup bu yaptığımız kayıtları dinlemek yeterli. Belki şöyle olabilir. Yani eğer bir çalışma grubu kurulur ve bu kayıtlar dinlenirse şu olabilir. Mesela o zaman seve seve yaparım. Biz şunları dinledik ama buraları anlamadık. Sormak istiyoruz dediğinizde.
Evet.
Şimdi nasıl ki sizinle böyle videolu bağlantı kurup görüşüyoruz. Siz mesela bu ilgilenen annelerle ve homeopati öğrenmek isteyen diğer kişilerle bir araya gelip bana biz senin işte 16 saatlik kaydını dinledik ama şuraları anlamadık diye böyle sorabilirsiniz ve ben memnuniyetle canlı olarak cevaplarım soruları.
Tamam, teşekkür ediyorum. Tek sorun ilaç sorunu. İlaca her yerden ulaşamıyoruz. Bir yerden kargo ile getirtiyordum. Kargo şirketleri ilaçları almakta sorun yaratıyorlarmış. Oradan da elime artık çok kolay geçmiyor. En kısa zamanda ilaç sorununun çözülmesi gerekiyor. Yani eğitimi alıp ilacı bulamadıktan sonra o da bir işe yaramıyor.
İyi bir yere temas ettiniz. O konuda da bildiklerimi paylaşayım. Şimdi dediğiniz gibi yurt dışına ilaç getirtmek mümkün değil. Gümrüğe takılıyor doktor listesi olmadan. Fakat bu ilaçlar yani aslında Türkiye'nin yasalarında eczacıların satmasına izin verilmiş ilaçlar kategorisindeler. Yani kesinlikle suç unsuru değiller. Yani bir kere bu ilaçları bulundurmak, taşımak, çantanıza koymak, bavulunuza koymak falan kesinlikle suç değil.
Evet.
Tam tersine homeopatik ilaçların Türkiye'de ruhsatlandırılması, satılması vesaire ile ilgili her türlü izin çıkmış durumda. İlaçların eczanelerde olmamasının tek nedeni herhangi bir ilaç şirketinin bakanlığa ruhsatlandırma için başvurmayıp dağıtım işleri, ardından ruhsatı alıp dağıtım işine girmemiş olması. Bunun da onlar açısından çok haklı bir gerekçesi var. Homeopatik ilaçlar aslında çok ucuz.
Evet.
Fakat Türkiye'de homeopati bilinmediği için yeteri kadar talep yok. Talebi bu kadar düşük olan bir mal için yüksek bir ruhsatlandırma ücreti ödeyip ürünü eczane stoklarına koymak şirketlerin ticari kaygıları nedeniyle mümkün olamıyor. Yani bunu tek yolu homeopatinin duyulmasını sağlamak, homeopatinin bilinirliğini artırmak, bu konudaki talebi artırmak. Böylece bu ilaçları üreten şirketler ruhsatlandırma süreçlerini tamamlamaya, bu paraları ödemeye daha istekli olacaklar ve ilaçlar da eczanelerimize gelecekler. Bu olana kadar biz neler yapabiliriz?
Evet.
İşte yurt dışına giden eşe dostu söylüyoruz, getiriyorlar. ve birbirlerimizle de yardımlaşıyoruz. Yani sende o var mı, bende bu var mı falan diye. Başka şu anda yapılabilecek başka bir şey yok maalesef.
Evet.
Yani
evet.
Şu anda ilaçları yani bir ticari ortamda bulundurmak ve satmak henüz mümkün değil.
Evet. İşte o kullanım kısıtlılığı getiriyor. İlaca ulaşamayınca da şimdi akut remedileri nasıl kullanacağını bir anne öğrendi. Ama elinde remedi yok, onu uygulamaya geçirmeyince o bilgi körelecek. Yani o en azından akut remedilerin her ilde bir satan eczanesi olsa, akut remediler şeklinde hazırlansa, o bile homeopatinin çok çabuk duyulmasına ve ilerlemesine neden olur. Çünkü akut hastalıklarda o kadar güzel cevap veriyor ki remediler. Ondan dolayı da insanlar güven kazanacak. İnsanların en büyük tedirginliği güvensizlik. Yani bu ilaç bende ne yapacak? Beni tedavi eder mi? Yani gerçekten düzelecek miyim? Ama akut hastalıkta hastaya o ilacı verdiğiniz zaman anında değişikliği görüyor. Ve güveni artıyor. Hastalık çok kolay tedavi oluyormuş deyip ilaca karşı güveni artıyor. En azından akut hastalıkların remedilerinin dağıtımı kolaylaştırılsa çok çok iyi olacak. Yapısallarda biraz daha zor oluyor, siz satayım diyorsunuz. Geri dönüş biraz uzun sürüyor. Homeopatinin en eksi tarafı da bu diye düşünüyorum. İlaç yavaş işlediği için hastalar zaten olacaktı. Canım bu ondan mı oldu gibi ilaçtan şüpheye kapılıyorlar. Yani ben şunu da yaptım, şöyle beslendim, şunlara devam ettim. Acaba ilaçtan mı düzeldim ama deyip ilaca şüpheyle baktıkları oluyor. Yani o konuda aslında ben ilaçtan olduğunu, ilacın çok iyi çalıştığını fark ediyorum. Değişikliğin tamamen ilaca bağlı olduğunu da görüyorum ama hasta aynı iyileşmenin süresinden dolayı kendinden olduğunu, ilaçtan olmadığını düşünebiliyor maalesef.
O halde bu yanlış anlamayı da bu vesileyle düzeltelim. Şimdi evet. Genç ve güçlü olanlar, sağlığı kuvvetli olanlar çabuk iyileşirler.
Evet.
Bir şekilde yanlış tedaviler nedeniyle ya da uzun süren hastalıkların mücadelesinin verdiği yorgunlukla güçlerini kaybetmiş olanlar evet. Hastalıkla mücadeleyi de yavaş sürdürebilirler. Yavaş sürdürdükleri için doğru ilacı alsalar da, doğru homeopatik ilacı alsalar da iyileşmeleri yavaş olur.
Evet.
Bunun sebebini homeopati olarak görmekse bir algı hatasıdır, bir yanılsamadır. Bu kişilerin yavaş iyileşmelerinin nedeni geçmişteki hataları çok uzun süre yapmış olmalarından dolayı güçlerini yitirmiş olmaları ve hızlı iyileşecek takatlarının kalmamış olmasıdır.
Evet ve umutsuzluk artık yani sedef örnek veriyorum. Çok ilerlemiş oluyor. Yıllardır baş edemiyor ve hiçbir tedaviye cevap vermiyor. Geldiği zaman pat diye geçmesi de mümkün değil. Tabii bir, belirli bir süre gerekiyor bu hastalığın yaşta ilerlemiş olduğu için. Geri dönüşü zor olan bir hastalık düzelmesi. Ama o arada işte sürdüğü bir krem veya bir şampuanı yıllarca denemiş aslında gelmiş hasta. Ondan da olabildi mi acaba diye düşündüğü oluyor. Ama bazıları da çok algıları açık oluyor, farkında oluyorlar. Onun ilacı o kadar çok güveniyor ki hiçbir şey kullanmıyor. Bu bana çok iyi geldi, çok teşekkür ederim deyip defalarca sabırla da bekliyorlar dönüşünü. Bazı durumlarda hastalıkların işte siz tedavi sürecini biliyorsunuz. Değişiklikler göstermesinde sabırla işte bu da geçecek, bunu da bekliyorum, düzelecek diye güvenle bekleyen hastalar da var tabii, hepsi aynı değil.
Yeri gelmişken o konuya da bir açıklık getirelim. Şimdi uzun süre hastalıklardan çok çekmiş olan kişiler yeni bir umuda kapıldıklarında, homeopati falan yeni duyup bir defa geldiklerinde bazen çok sabırsız olabiliyorlar ve yani bir an evvel iyileşeyim diye duyduğu birkaç şeyi aynı anda yapma telaşı içinde olabiliyorlar. Ya da eski yaptıklarını yapmaya devam ederken üstüne bir de homeopati oldu. Yani madem homeopati diye de bir şey var. Ben zaten evet. Falanca ilacı, falanca metodu kullanıyordum. Üstüne bir de homeopati kullanayım daha da çabuk iyileşeyim diye. Halbuki bunun şöyle bir dezavantajı var. Biliyorsunuz bir arabanın hızlı gidebilmesi için bütün atların arabayı aynı yönde çekmesi lazım. Eğer atlardan biri arabayı sola, biri de sağa çekerse araba hızlı gitmez, tam tersine dağılır. Ya da bir otomobil kullanıyorsanız durmanız gerektiğinde daha çabuk durayım diye aynı anda hem ayak frenine hem el frenine basarsanız araba takla atabilir. Dolayısıyla birden fazla şeyi aynı anda denemek daha iyidir diye bir şey yok. Yani bu bir yanılsama. Tam tersine her türlü tedavide bir kere de yalnızca tek şeyi denemek daha güvenlidir. Yani o tedaviyi veren için de o tedaviden yararlanan için de daha güvenlidir. Çünkü en azından iyi gelse de gelmese de bunun sebebini izole etme şansınız olur. İyi geliyorsa tedavi işe yarıyordur dersiniz, iyi gelmiyorsa işte bundan oldu dersiniz. Ama aynı anda birden evet. fazla tedavi metodunu kullandığınızda, aynı anda birden fazla ilacı aldığınızda o zaman iyi gelirseniz problem yok gibidir ama mesela iyileşemezseniz nedenini bilemezsiniz. İyileşseniz de nedenini bilemezsiniz. Yani bir daha sefer aynı hastalığa yakalandığında ne yapacaksınız? Hangi ya kullandığınız metotlardan hangisi iyi geldi? Hangi ilaç iyi geldi? Bunları bilemezsiniz.
Evet, evet, evet. Buna bu konu çok önemli gerçekten. Özellikle fitoterapi ile ilgili tedavi gören hastalar geliyor. İşte normal prescriptiği gelmemiş, fitoterapi denemiş ve o tedavisi devam ediyor. Çünkü onlar uzun süre oluyor genellikle tedavisi. Homeopatiyi de yanına katmaya çalışıyor. O zaman çok önermiyorum homeopatik tedaviyi. Yani o tedavinin süreci bitmeden yeni bir tedaviye başlamamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi ben de anlayamıyorum. Yani ilacın işleyip işlemediğini, nasıl tedavi olduğunu, gerçekten olup olmadığını anlayabilmem için homeopatik tedaviyi tek başına uygulamaya çalışıyorum, uygulamak istiyorum ve ikisini bir arada yapmıyorum. İki tedaviyi birlikte uygulamıyorum. Ama tabii bu beslenmeyle ilgili olacak ek gıda takviyeleri şeklinde değil de ilaç olarak belirli bir düzende sürekli tekrarlanarak uzun süreli kullanılan fitoterapi tedavileri için geçerli.
Beslenme konusunda ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani kişinin vücudunda belli bir mineral ya da vitamin eksikliği varsa bu elbette yerine konmalı.
Takviye edilmeli muhakkak tabii o hastalığa bağlı olarak. Hatta o konuda da yardımcı oluyorum, önerilerde bulunuyorum. Şunları şunları daha fazla yemesi gerekiyor diye. İlaç olarak alındığı zaman yani iki ilaç tedavisinin birlikte doğru olduğunu düşünüyorum aynı anda. Şu da var, normal klasik tıptaki şeker ve tansiyon ilaçlarıyla birlikte alındığında sonuç veriyor. Yani hatta zaman içerisinde o ilaçların azaltıldığı, homeopatik tedavi süresi içerisinde o ilaçlardan zamanla vazgeçiliyor. Onu da görüyorum, onlarla birlikte çalışılabiliyor.
Buna değindiğiniz de iyi oldu. Bir yanlış anlamaya meydan vermeyelim. Aynı anda birden fazla tedavi olmaz derken, tabii ki kullandığınız bir tansiyon, bir diyabet ilacı varsa bunu bırakın yoksa homeopati yapmıyoruz demiyoruz.
Yok değil. Değil.
Tam onlarla tersine kişinin sağlığını dengede tutan ilaçlarını almaya devam etmesi gerekiyor. Homeopati sayesinde iyileşmeye başladıktan sonra o ilaçları yazan doktorun onayıyla o ilaçlara artık ihtiyacı kalmadığı belli olduktan evet. sonra o ilaçların dozu azaltılıyor veya o ilaçlar evet. tamamen bırakılıyor.
Tabii doktor kontrolünde zaten tansiyon ya da şeker belirli ölçüde geriye çekilince kontrollerde çıkıyor bu meydana. Doktor kontrolünde azaltılıyor evet.
Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Ben kapanmadan önce sizin doktor kökenli olmayan ve homeopatiyi öğrenmek isteyen kişiler için bir mesajınız varsa bunu yaşamış biri olarak, bu tecrübeyi edinmiş biri olarak size sormak istiyorum.
Mutlaka doktorların kendi eğitimlerinden sonrasında homeopati eğitimi almaları daha güzel olacaktır ama doktor olmayanlar da bu işi yapamaz değil. Yani işin içine girdikten sonra insan bunu daha iyi anlıyor. Hatta ben bu iş için daha çok vakit ayırdığımı düşünüyorum. Daha çok çalışıyorum, okuyorum ve bu işi çok severek yapıyorum. Başka bir iş için bölünmüyorum. Sadece homeopatiyle ilgileniyorum. Ve bir işi çok severek yaparsanız başarılı olursunuz. Bu işe gönüllü olan, ilgilenen herkese kesinlikle öneriyorum. Öğrenmesini en azından kendi yakın çevresine ve kendisine, sonrasında biraz daha uzağına mutlaka faydası olacaktır. Yani doktor değil yapamaz denmemeli. Bu yasalarla da önü açılıp kişiler rahatlatılmalı. Ne kadar çok iş yaparsa o kadar insan faydalanacak, hasta tedavi olacak. Mutlaka bunun önü açılmalı diyorum.
Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Suna Hanım.
Bu ben teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle doktor kökenli olmayan homeopatlarla da tanıştırmış olduk homeopatiyle evet, ilgilenenleri.
Evet, evet, başlangıç olur en azından. Belki herkesin ilgisini çeker. Öğrenmek isteyenleri olur. Zaten ben öğrenmek isteyenlere de azıcık ilgisi varsa mutlaka bunu ilerletmesini ve öğrenip faydada bulunmasını öneriyorum herkese. Kendimi birebir görüştüğüm hastalara da bunu öneriyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verildiği için.
İyi günler.
İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Here come chili.
try stumbling against our wind, singing love, love is something to believe in. A prayer and the sea and 20 tons of me crying love, love is something to believe in. To my child of wonder rambling, all my crooked fingers pointing blame, just let it all wash down in the rain. Drunken focus of my aim, all my heroes twisting in the flame, let's let it all wash down in the rain, let it all. Something I believe in. Too much my defenses are dangling from the chain. Oh, but free, free is something to believe in. To my God, I want my ship train. To my shadow.